11. Kaset 1. Yüz. Ancak 1985'te Gorbaçov'un Sovyetler Birliği'nde iş başına geçmesi ve ABD'de Başkan Reagan'ın başkanlığının ilk yıllarından sonra silahsızlanma çabalarına olumlu yaklaşmasıyla iki ülke arasında INF denen orta erimli füzelerin yasaklanması görüşmeleri başladı. Bu sonucun alınmasında Avrupa ülkeleri kamuoyundaki nükleer silah karşıtı görüşlerin ve hareketlerinde etkisi vardır. Cenevre'de yapılan ön görüşmelerden sonra 18 Eylül'de iki tarafın görüş birliğine vardıkları açıklandı. Bu arada stratejik nükleer silahların sınırlandırılması görüşmeleri de sürmekteydi. 24 Kasım'da Cenevre'de buluşan Dışişleri Bakanları Schultz ve Shevardnadze, her iki ülkenin erimleri 500 ile 5499 kilometre arasında olan nükleer füzelerini yasaklayan, yani Avrupa'da tümünün yok edilmesini öngören sıfır çözüm bir anlaşmanın koşullarını belirlediler. İki önder arasındaki doruk toplantısı 8-10 Aralık 1987'de Washington'da gerçekleşti ve 8 Aralık'ta INF anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, Soğuk Savaş'ın iki önderi arasında gerçekleşen ilk sıfır çözümlü nükleer silah anlaşmasıydı ve bu yönüyle ABD ile Sovyetler Birliği arasında ortaya çıkan yumuşamanın gelişmesine önemli bir katkıda bulundu. INF'nin yarattığı iyimserlik havası içinde START görüşmelerinin de kısa bir süre içinde olumlu bir sonuca varacağı umudu doğdu. Kruşçev sonrası Çin-Sovyet anlaşmazlığı 1. Ödün bekleme dönemi. Kruşçev'in iktidardan düşürüldükten hemen sonra ÇHC yöneticileri Sovyet önderlerine 1964 Ekim'inde bir tebrik mektubu gönderdiler. Burada yeni önderler tebrik edilmekte, Sovyetlerin ekonomi ve uzay çalışmalarındaki başarıları övülmekteydi. Yeni Sovyet önderleri ise Kasım ayında verdikleri cevapta, Sovyet ve Çin partileri arasındaki bu uluslararası komünist hareket içindeki dayanışmanın güçlendirilmesi dileğinde bulundular. Her iki tarafında açık polemiğe bir son vermekle kendi çıkarlarına bazı sonuçlar bekledikleri açıktı. Sovyet önderleri Çin ile yakınlaşmayı ümit ediyorlar ve böylece Çin'e yapılan sert saldırıların öteki komünist devletler üzerindeki kötü etkisini ortadan kaldırıp Doğu blokunun Moskova'nın önderliğinde yeniden birliğine kavuşmasını istiyorlardı. Çin önderleri ise yeni Sovyet önderlerinin Kruşçev politikasından Pekin lehine ne ölçüde ödün vereceklerini görmek için bekliyorlardı. Bu hava içinde Leonid Brejnev verdiği bir demeçte Sovyet dış politikasının değişmeyeceğini ve bu politikanın barış içinde bir arada yaşama ilkesi üzerinde sürdürüleceğini açıkladı. Yani Sovyet önderleri görüşmeler yoluyla anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için kapıyı açık bırakmakla birlikte Pekin'in beklediği ödünleri vermeye yanaşmamışlar, Kruşçev'in 1956 yılında ortaya koyduğu temel ilkeleri değiştirmek istemişlerdir. Bu tutumun temel nedeni Sovyet dış politikasının özelliklerinden kaynaklanmaktadır. 2. Sovyet dış politikasının temel özellikleri. Belirli bir süreç içinde açıkça ortaya çıkacaktır ki, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki bunalımın nedeni Kruşçev'in kişiliği değildi. Bunun temel nedenini Stalin sonrası dönemin özelliklerinde, Sovyet ekonomisinde, toplumdaki değişen koşullarda ve dolayısıyla dış politikasında aramak yanlış olmayacaktır. Yeni Sovyet önderleri şu amaçları gerçekleştirmek istemekteydiler. İyi, yeni Sovyet önderleri her şeyden önce iktidarlarını güçlendirmek peşindeydiler. Çin'e temel ödünler vererek, gerek parti içinde gerek Sovyet toplumunda güçlü bir muhalefetle karşılaşmak her zaman mümkündü. İyi. Sovyet ekonomisini daha akılcı ve sağlam temellere dayandırmak görevi omuzlarındaydı. Gelişmiş ve her gün biraz daha gelişmekte olan Sovyet ekonomisini, Ortodoks Marksizme uygun olarak yönetmenin doğru olmadığını anlamışlardı. İyi. Uluslararası komünist harekette Moskova'nın yerini sağlamlaştırmak, Sovyet önderlerinin blok içinde en çok önem verdikleri konuydu. Pekin'e temelde bazı ödünler vermek, onun dümen suyundan gitmek olacaktı ki, bu durum Moskova'nın prestijini sarsabilirdi. İyi ve dış politikada Batı'nın Sovyetlerin karşısına birleşik bir nükleer güçle çıkmasını önlemek, Sovyet önderlerine öteki sorunlardan daha önemli görünmekteydi. Bu yüzden Batı'ya özellikle nükleer silahlar konusunda esnek bir politika ile yaklaşmak gerekiyordu. Bu noktada Çin'e ödün veremezlerdi. Üstelik Çin'in Güneydoğu Asya ve Hindistan'a doğru ilerlemesini ve buralarda Moskova aleyhine gücünü artırmasını da önlemek istiyorlardı. İşte bu nedenlerle yeni Sovyet önderlerinin Çin'in yakınlaşma için koşul olarak ortaya koyduğu temel ödünleri vermesi çok güçtü. Bunun için barış içinde bir arada yaşama ilkesi hemen tekrarlanmış, Çin'in toplanmasını istemediği Komünist Partiler Konferansı'nın üstünden hemen sünger geçirilmemiş ve Brejnev doğrudan Çin'i hedef alarak nükleer silahların yayılmasına karşı olduklarını belirtmiştir. 3. İlişkilerin yeniden bozulması. 1965 yılının yazında toplanması kararlaştırılmış bulunan Asya-Afrika ülkelerinin konferansına Sovyetlerin de katılmak istemesi, iki ülke arasındaki ilişkilerin gerginleşmesine ve polemiğin ağırlaşmasına yol açtı. Sovyetler Birliği 1955 yılındaki Bandung Konferansı'na katılmamıştı. Bu konferansta ÇHC alanı boş bulmuş ve bağımsız ülkeler üzerindeki etkisini Moskova aleyhine artırmaya başlamıştı. Yeni Sovyet önderleri bu yanlışı bir daha tekrarlamamak ve böylece Çin'in eline yeni olanaklar vermemek istemişler ve Cezayir'de toplanacak olan ikinci konferansa katılmak için yollar aramaya başlayarak bu yolda Hindistan'ı kullanmak yoluna gitmişlerdi. Bu katılma isteği ÇHC'yi endişelendirmiş ve Sovyetlerin bir Asya devleti olmadığı gerekçesiyle bunu engellemeye çalışmıştı. 1965 yılının başında ABD'nin Kuzey Vietnam'ı bombalamasıyla ağırlaşan Vietnam bunalımı, tüm uluslararası ilişkileri bozduğu gibi Çin-Sovyet ilişkilerine de olumsuz etki yaptı ve Çin önderleri Sovyetlere saldırabilmek için aradıkları fırsatı yakaladılar. Başlangıçta Vietnam bunalımının iki ülkeyi birbirine yaklaştıracağı sanılıyordu. Ancak iki ülkenin soruna bakış açıları değişikti. Sovyetler Birliği'ne göre Vietnam'da ABD saldırgandı ve bu hareketiyle dünya barışını ve barış içinde bir arada yaşama ilkesini tehlikeye düşürmekteydi. Çin'e göre ise ABD Çin'i kalıbı içerisinde tutabilmek için Vietnam'daydı ve Hindi Çin'i de Çin'in uluslararası planda ve özellikle Asya-Afrika'nın yeni bağımsız ülkeleri arasında prestijini artıracak olan bir ulusal kurtuluş savaşı sürmekteydi. İşte bu değişik ve hatta birbirine zıt iki görüş yüzünden iki ülkenin arası daha da açılmış, Sovyetlerin işi tatlıya bağlama çabası Çin'in eline Moskova'ya karşı kullanılacak silahlar vermişti. 4. Çin'i çevreleme politikası. ÇHC yöneticilerine göre Sovyetlerin birlikte hareket ve Kuzey Vietnam'a yardım iddiaları birer hileydi. Çünkü Çin yorumuna göre Sovyetlerin Kuzey Vietnam'a yardımını ABD'de onaylamakta ve hatta asker yollamasını istemekteydi. Kuzey Vietnam'a Sovyet askeri egemen olduğu takdirde sorun iki ülke arasında kalacak, ABD emperyalizmini uygulamakta karşısında kendisi gibi düşünen bir devlet bulacak ve sorun çözüme bağlanacaktı. Çin-Sovyet davranışlarını Sovyet-Amerikan işbirliği açısından görmekte ya da öyle görmek istemekteydi. Aslında Çin, Vietnam'a Sovyet müdahalesine daha geniş bir çerçeve içinde bakmakta ve bunu ABD ile Sovyetler Birliği'nin Çin'i çevreleme politikalarının bir bölümü olarak yorumlamaktaydı. İşin aslına bakılırsa 1966 yılından başlayarak Sovyetler Birliği Çin'e karşı Asya'da durumunu kuvvetlendirmek için bazı girişimlerde bulunmuştu. Bunlar arasında şunlar sayılabilir. İyi. 1966 Ocağı'nda Brejnev'in Moğolistan Halk Cumhuriyeti'ni ziyareti sonunda iki ülke arasında bir dostluk, işbirliği ve karşılıklı yardım antlaşmasının imzalanması. İyi. SBKP'nin güçlü adamı A.N. Şelepi'nin Kuzey Vietnam'ı ziyareti sonunda iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bir yardım anlaşmasının imzalanması. İyi. 1966 Ocağı'nda Sovyet Başbakanı Kosygin'in girişimiyle Taşkent'te Hindistan'la Pakistan arasında gerçekleştirilen anlaşma ve Sovyetlerin bu yolla Çin'in yanı başında etkinlik kazanması. İyi. 1966 Temmuz'unda Sovyet Dışişleri Bakanı A. Gromyko'nun Japonya'yı ziyareti ile iki ülke arasında iyi ilişkiler kurulması ve bir de ticaret anlaşması imzalanması. ÇHC bu ziyaretleri Asya'da Çin'e ve devrimine karşı Sovyetler Birliği, ABD ve Japonya arasında kurulmakta olan bir kutsal ittifak olarak değerlendirdi. Dikkat edilirse görülmektedir ki, Sovyetlerin ilişkilerini geliştirmek istediği bu dört ülke, Çin'i de dört yönden çevrelemekteydi. İşte bu yüzden Çin-Sovyetler Birliği'ni ABD ile işbirliği halinde Çin'i çevrelemek ile suçlamıştı. Bugün böyle bir kutsal ittifakın yeniden kurulması biraz zorlama olarak görülebilir. Daha önce değinildiği gibi bugün ABD ile Rusya arasında özellikle Uzak Doğu konusunda bir yakınlık gözlenmektedir. Her ne kadar Rusya Uzak Doğu'da Çin ile ilişkilerine özel bir önem vermekteyse de, Çin'in ileride Orta Asya Cumhuriyetleri ile kuracağı yakın ilişki ve bu ülkelerden Çin ve Sovyet sınırına bitişik olanlarda etkisini artırması, yöredeki gelişmelere karşı duyarlı olan Rusya'da endişe yaratabilir ve bu devlet ABD ve Japonya ile birlikte hareket etme fırsatlarını kollayabilir. Yine 30 yıl öncesine dönersek, Kuruşçev'in düşürülüşünden sonraki gelişmeler iki devlet arasındaki anlaşmazlığın niteliğini Kuruşçev dönemine göre daha açık olarak ortaya çıkarmıştır. Gerçekten Moskova-Pekin çatışması iki büyük ve komşu devletin yaşamsal ulusal çıkarlarının, askeri, ekonomik ve etki alanı kurma mücadelelerinin işin içine girdiği bir uyuşmazlıktı. Kuruşçev'in düşüşü çatışmanın bu niteliğini değiştirmemiş ve hatta daha belirgin bir hale getirmişti. Amerikan dış politikası. 1970'lerle birlikte ABD'nin izlediği dış politikanın iki önemli özelliği belirgin bir biçim almaya başlamıştır. Bu bakımdan Amerikan dış politikasını iki başlık altında incelemek anlamlı olacaktır. Birincisi, özellikle 1976'dan sonra Carter ve 1981'den sonra Reagan yönetimlerinin NATO'ya artan bir önem verip askeri açıdan örgütü güçlendirmeye çalışmaları ve Reagan'ın Avrupa'daki yumuşamaya artık bel bağlamamasıdır. Her ikisi de Helsinki belgesinin ilk iki sepetini bir kenara bırakıp üçüncü sepet üzerinde durmuşlar, Sovyetler Birliği'nde rejim aleyhtarlarına uygulanan baskı politikasını şiddetle eleştirmişler ve Polonya olaylarının açıkça gösterdiği gibi insan haklarını siyasal bir silah olarak kullanmaya başlamışlardır. Amerikan dış politikasının ikinci amacı ise Başkan Nixon'ın 1972 yılında Pekin'i ziyaret edip Çin'le ilişkileri normalleştirme kararına varmasından sonraki dönemde Sovyetleri ve ikinci derecede önemli olmak üzere ÇHC'yi en az iki cephede askeri, siyasal ve ekonomik baskı altında bırakıp dünya politikasındaki oynaklık yeteneğini arttırmaktı. 1. NATO'nun güçlendirilmesi. Ayrıntılarından arındırılırsa 1972-1976 döneminin, yani Başkan Ford ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın dış politikasının özü, ABD açısından yumuşamanın ve Sovyetlerle ilişkilerin önceliğe sahip olduğu anlayışıydı. Bu anlayışa göre temelde hala iki kutuplu niteliğini sürdüren ve kitlesel ölüm tehdidinin gerçek bir tehlike olduğu bugünkü yeryüzünde insan hakları gibi evrensel nitelikte ahlaki bir değerin Sovyetler Birliği'nin iç işlerine karışma derecesine varacak kadar ileri bir ölçüde savunulması doğru değildir. Çünkü böyle bir tutum doğal olarak ya barışı tehlikeye sokacak ya da en azından yeniden soğuk savaş yıllarına dönülecektir. Her iki durumda da özlenen insani amaçlar gerçekleşemeyecekti. Bu durumda her iki tarafça da tanımlanmış ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir istikrar Avrupa'nın son zamanlarda en büyük ihtiyacıydı. Bu tür bir istikrarda ancak Sovyetlerle varılacak anlayış birliği ile sağlanabilirdi. İşte daha önce incelenen Helsinki belgesi ancak böyle bir anlayışın ürünü olarak ortaya çıkmış ve Avrupa'da yumuşama gerçekleşmiştir. Kısacası 1972-1976 döneminin Amerikan dış politikası ya yumuşama ya da nükleer savaş anlayışına dayanmaktaydı. 1976-1980 döneminde yeni başkan Jimmy Carter, Dışişleri Bakanı Cyrus Vance ve Ulusal Güvenlik İşleri Danışmanı Zbigniew Brzezinski yönetiminin dış politikası bir önceki yönetimin dış politikasını temelde sürdürmüş olmakla birlikte bazı önemli değerlendirme ve uygulama farkları ortaya çıkmıştı. Carter yönetimine göre ABD yumuşama uğruna Sovyetlere çok ödün vermiştir. Bunun nedeni ise bu sürecin Amerikan dış politikasına yarar sağlayacak bir araç durumundan amaç durumuna getirilmiş olmasıydı. Ya yumuşama ya da nükleer savaş görüşü yanlıştı. Çünkü Amerikan-Sovyet ilişkilerinin niteliği ne olursa olsun, güçlü bir NATO Sovyetlere karşı caydırıcılığı sağlayacaktı. Yumuşama durağan bir olgu değildi ve Sovyet iç ve dış politikasında adım adım ama köklü bir değişiklik yaratmak için kullanılmalıydı. Bu da ancak güçlü bir NATO'nun Sovyet klasik ve nükleer gücünü dengelemesiyle olanaklıydı. İşte bu amaçla ABD 1979 aralığında NATO Bakanlar Konseyi toplantısında Batı Avrupa ülkelerine Pershing ve Kruse gibi orta menzilli güdümlü füzelerin konuşlandırılması için çok çaba harcamış ve toplantıdan bu yolda bir karar çıkmıştır. Kısacası Carter yönetiminin dış politikası şöyle özetlenebilirdi. Sovyetler Birliği ile ilişkiler artık Amerikan dış politikasının başat boyutu olmaktan çıkarılmalı, daha cesur ve kapsamlı bir dış politika izlenmeliydi. NATO güçlendirilmeli, ABD'nin asıl batı Avrupa, Japonya ve ÇHC ile ilişkilerine önem verilmeliydi. Başkan Carter 1977 yılında yaptığı bir açıklamada Amerikan-Sovyet ilişkilerinde iki dönemi birbirinden ayırmaktaydı. 1945-1965 döneminde ABD hemen hemen her alanda Sovyetlere karşı tam bir üstünlüğe sahipti. 1965'ten sonra ise Sovyetler en azından askeri strateji açısından denkliği sağlamış ve hatta Avrupa'da üstünlüğü eline geçirmeye başlamıştı. İşte Batı Avrupa ülkelerine yerleştirilecek orta menzilli Amerikan füzeleri bu üstünlüğe karşı dengeyi sağlayacaktı. Stratejik denge bir yana bırakılırsa, ABD ekonomik, teknolojik ve siyasal etki alanlarında hala büyük bir üstünlüğe sahipti. İşte bu üstünlük Carter'a göre Sovyetlerden gerek askeri gerekse siyasal alanda ödün koparmak için kullanılmalıydı. Ayrıca 1978 yılında yayımladığı bir bildiride ABD'nin Doğu Asya, Orta Doğu, Afrika, Boynuzu ve Basra Körfezi'nde tarihsel sorumlulukları bulunduğunu belirtmekte ve bu sorumluluğun gereklerinin yerine getirilmesi için her zaman ve her yerde kullanılabilecek çevik kuvvetlerin geliştirilmesini istemekteydi. Bunun için de Amerikan kuvvetlerinin oynaklığı geliştirilmeli ve klasik kuvvetlerin artırılması yoluna gidilmeliydi. Başkan Reagan, Carter'ın bu özetlenen politikasını belki de daha büyük bir hevesle sürdürdüğü denebilir. Reagan'a göre Kuvvetler Birliği yumuşamayı kendi ulusal çıkarlarını gerçekleştirmek ve etkisini yaymak için iyi bir araç olarak kullanmıştı. Bu durumu tersine çevirmek için Reagan iktidarının ilk 4 yılı içinde Kötülük İmparatorluğu adını verdiği Sovyetler Birliği'ne karşı askeri, ekonomik ve siyasal açıdan güçlü olma yönünde önemli adımlar atılmıştı. Reagan 1984 yılında yaptığı bir açıklamada yukarıdaki konularda başarı sağlandığını ve böylece Sovyetler Birliği ile gerçekçi ve işleyebilir ilişkiler içine girebileceğini söylemişti. Ayrıca 1985 yılında nükleer silahların azaltılması ve kuvvet kullanma tehdidinin ortadan kaldırılması için Sovyetler Birliği ile diyaloğa girişilebileceğini belirtmişti. Batı Avrupa devletleri ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi akla zorunlu olarak NATO ittifakı içindeki ilişkileri getirmektedir. Başkan Reagan, Carter yönetiminin NATO'yu güçlendirme politikasını daha büyük bir hevesle sürdürmüş olmakla birlikte uzun bir süreden beri devam eden temel bir çelişkiye rahatlatıcı bir çözümde bulunmuş değildi. Bu temel çelişki, ABD'nin tüm yeryüzüne yayılmış global çıkarları ve politika içinde Avrupa'nın rolünün ne olacağı sorusunda odaklaşmaktaydı. ABD'nin Pasifik bölgesindeki ülkelerle ticareti, Batı Avrupa ile ticaretini geride bırakmaktaydı. ABD dış politikasındaki önceliği hangi bölgeye verecekti? ABD, Sovyet blokunun NATO bölgesine tehdidini tüm dünya çapındaki Sovyet tehdidi çerçevesi içinde değerlendirmekteydi. Batı Avrupa ülkeleri ise özellikle yumuşama dönemi ile birlikte NATO bölgesine tehdidi tüm dünya çapındaki Sovyet tehdidi çerçevesinde değerlendirmekteydi. Yani bunu ABD kadar ciddi değerlendirmiyorlardı. Reagan yönetiminin ABD'de uyguladığı yüksek faiz ve himaye politikası Batı Avrupa ekonomilerini rahatsız etmeye başlamıştı. Batı Avrupa devletleri ABD'nin Latin Amerika'daki sert ve Orta Doğu'daki İsrail yanlısı politikasını eleştirmekteydiler. Bu ülkelerle birlikte Japonya'nın Orta Doğu petrolüne ABD'den daha çok olan bağımlılığı bölgeye yönelik dış politikalarını yumuşatmıştı. İşte tüm bu konular 1980'lerin sonlarında NATO müttefikleri arasındaki ilişkileri gölgeleyebilecek nitelikteydi ve gelişmeleri ABD'nin yukarıda belirtilen temel çelişkiye bulacağı çözüm biçimlendirecekti. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılması ve Sovyet blokunun ortadan kalkması, ABD başkanına hemen hemen hiç zorlanmadan rahat ve avantajlı bir çözüm bulduracaktır. 2. Genişleyen çevreleme politikası. ABD 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Truman Doktrini, NATO ve CENTO aracılığıyla Sovyetler Birliği'nin Avrupa ve Orta Doğu'da genişleme olasılığına karşı bir çevreleme ya da durdurma politikası uygulamaya başlamıştı. Bu politika Soğuk Savaş döneminin tipik özelliklerini taşımakta ve bunalım bölgesi olarak Avrupa'ya öncelik tanımaktaydı. Ancak gerek dehşet dengesinin yerleşmesi, gerek Avrupa devletlerinin göreli olarak daha bağımsız bir politika izlemeleri ve gerekse yumuşamanın ortaya çıkmasıyla bu katı çevreleme politikası eski sıcaklığını yitirmiş bulunmaktaydı. Dünya uluslararası sisteminin giderek genişlemesi, yani globalleşmesinin etkisiyle Sovyet-Amerikan çatışması Avrupa'nın ortası ve Avrasya'nın yakın çevresinden Afrika, Orta Doğu, Hint Okyanusu ve Doğu Asya'ya doğru yayılmış bulunmaktaydı. Kısacası bu bölgelerde görülen bir bakıma Avrupa kıtasında belki de ölmüş bulunan Soğuk Savaş'ın daha geniş ölçekte hortlamasıydı. Böylesine bir uluslararası ortamda Amerikan yöneticilerinin düşüncesine göre Sovyetler Birliği'nin şimdi ABD ile ilişkilerini normalleştirmiş olan ÇHC ile başa çıkabilmesi için ABD'yi Doğu Asya'dan uzaklaştırması, Avrupa'da savunma durumuna sokması ve stratejik dengeyi kendi yararına bozması gerekmekteydi. Sovyetler Birliği'nin 1975 Helsinki belgesinin imzalanmasından sonra genişletmeye çalışması, yeni klasik ve nükleer silahlarla SS-19 ve SS-20, Avrupa'da savunma durumundan saldırıda bulunabilecek bir üstünlüğe yükselmesi, bu yönde adımlar olarak değerlendirilmekteydi. İşte Amerikan dış politikasının görevi bu planların bozulması ve böylece Sovyetlerin Avrupa'da yine savunma durumuna geçirilmesiydi. Bunların sonucu olarak ABD'nin Doğu Asya'daki yeni dostu ÇHC'nin doğudaki baskısıyla birlikte düşünülürse, güçlendirilecek NATO çizgisiyle Sovyetler Birliği iki cepheden sıkıştırılmış durumda kalacak ve dünyanın öteki bölgelerindeki serüvenci tutumu sona erecekti. Bu sonucu sağlayacak politika bir yandan ÇHC ile ilişkilerin geliştirilmesi, öte yandan NATO'nun askeri gücünün artırılması ve insan haklarının siyasal bir silah olarak Sovyetlere karşı kullanılmasıydı. NATO üyesi bazı Batı Avrupa ülkelerine orta menzilli nükleer füzelerin yerleştirilmesi, bu politikanın uygulama alanına konmasından başka bir şey değildi. Bu stratejinin Sovyetler Birliği'ni askeri alanda zorlayarak dağılmasına yol açan etmenlerden biri olup olmadığı hala tartışılmaktadır ve doğrunun bugünden görülmesi kolay değildir. Gorbaçov'un Sovyetler Birliği'nde iş başına gelmesi, Doğu Avrupa ülkelerindeki demokratikleşme hareketi, Varşova Paktı'nın ortadan kalkması ve bu gelişmelerden sonra Avrupa'ya yönelik bir Doğu tehdidinin ortadan kalkmasıyla, yukarıda özetlenen stratejide niteliği belirgin bir biçimde ortaya çıkmayan değişiklikler olmuştur. Bunlardan başlıcası NATO'nun artık siyasal niteliği askeri niteliğine üstün gelen bir örgüt biçimine dönüşmesi ve NATO'ya anlaşmasında belirtilen bölgenin dışından, örneğin Orta Doğu'dan, gelebilecek tehditlere karşı yeni bir işlev kazanmasıdır. Ayrıca NATO, ABD'nin Avrupa'nın ileride alacağı yeni biçime müdahale edebileceği ya da kıtada varlığını sürdürebileceği bir örgüt olarak da değerlendirilebilir. Bugün NATO'nun içine yeni üyeler alıp Avrupa'nın doğusuna doğru genişlemeye başlayıp başlamayacağı belli değildir. Macaristan 1991'de ortak üye olmuş, ABD'nin barış için ortaklık önerisi genellikle kabul görmüş ve eski Varşova Paktı üyelerini de içine alan bir Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyi kurulmuşsa da NATO'nun genişleyerek 1949'da kurulduğu andaki statüsünü sürdürmesi olanaklı görünmüyor. Bugün NATO yetkililerinin biraz gururla ve biraz da zaman kazanmak için belirttikleri gibi, örgüt Avrupa'nın istikrarının sağlanıp sürdürülmesinde Avrupa'nın temel taşlarından biri olarak işlevlerini devam ettirmektedir. Ayrıca NATO 1993 yılında örgütün ortaya çıkabilecek yerel çatışmaları durdurmak için çevik kuvvet tahsis etmeye özel ağırlık vereceğini açıklayarak 1990'lı yıllardaki misyonunu da saptamıştır. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'dan çekilmesi, dağılması ve Çin-Amerikan ilişkilerinin gelişmesi, ABD'nin stratejik öncelikleri arasına Orta Doğu, Orta ve Güney Amerika'yı sokmuş görünüyor. Ne kadar barışçı olursa olsun, hiçbir uluslararası sistem savaşı ve büyük devlet müdahalesini dışlayamayacağına göre, yeni oluşan dünya dengesinde ABD'nin dikkatinin bu yörelerde yoğunlaşacağı ve buralarda ortaya çıkabilecek çatışmalara müdahale edileceği öngörülebilir. Kuveyt'in işgalden kurtarılması için etkin müdahalesi ve İsrail-Arap barışı için yoğun baskısı bu politikanın tipik örnekleri olarak değerlendirilebilir. Reagan'ın izlediği dış politikanın öncekilerden farkı, silahlanma ve yüksek teknoloji alanlarında harcamaları artırmak ve bölgesel çatışma alanlarında daha etkin bir rol oynamak olarak özetlenebilir. Bu politikayı izlerken hem ideolojiyi ön plana çıkardı hem de görüşmelere pencereyi açık bıraktı. 1980'lerin başkanı olarak güçlenen yumuşama döneminin mimarı ya da mimarlarından biri olması çelişkili görünebilir. Bu konuda en büyük şansı Sovyet önderi Mihail Gorbaçov'un kişiliğinde Sovyetlerin iç ekonomik ve siyasal sorunlarına daha çok kaynak ve zaman ayırmak uğruna ABD ile stratejik mücadelede akıllıca ödünler vermeye hazır bir önder bulmasıdır. Gorbaçov bir kere Sovyet İmparatorluğunu güç yoluyla yönetmeyi durdurunca Soğuk Savaş da kendiliğinden bitti. Kısaca şu söylenebilir. Reagan, Başkan Carter'ın başlattığı politikayı Avrupa'daki Sovyet füzelerinin karşısına daha etkili olanları yerleştirerek ve Sovyetlerin Afganistan'ı işgaline şiddetle karşı çıkarak sürdürmüş, Başkan Bush ise bu sürecin meyvelerini toplamıştır. Başkan Clinton'ın politikası öncekilere göre daha yalnızcı ve tüm yeryüzünde insan haklarına önem verir görünmekte ise de bugünden kesin bir değerlendirme yapmak zordur. Petrol bunalımı ve OPEC. 1945 yılına gelinceye kadar 19. yüzyılın ikinci yarısında kurulup gelişmeye başlayan büyük petrol şirketleri, denetimleri altında tuttukları ülkelerin de desteğini kazanarak Latin Amerika, Uzak Doğu ve Orta Doğu'da petrol üretme ayrıcalıkları elde etmişlerdi. Pazarları da aralarında bölüşen bu büyük petrol şirketleri, petrolün üretiminden pazarlanmasına kadar tüm sürecin denetimini ellerinde bulunduruyorlardı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ayrıcalıkları veren ülkelerdeki milliyetçi akımların siyasal ve ekonomik bağımlılıklarının somut göstergeleri olarak büyük petrol şirketlerini görmeye başlamaları, petrol dünyasını altüst edecek gelişmelerin çıkış noktası oldu. Daha önce ayrıcalıkları veren üretici devletler şirketlerden üretim miktarı üzerinden pay alırken, 1950'lerden başlayarak ayrıcalık anlaşmalarında elde ettikleri değişikliklerle şirketlerin petrol satışından elde ettikleri gelir üzerinden vergi almaya da başladılar. Böylece üretici devletler şirketlerin yalnız ne kadar petrol ürettikleriyle değil, aynı zamanda bu petrolü kaça sattıklarıyla da ilgilenmeye başlamışlardı. Daha önce de görüldüğü gibi bu dönemde İran'daki devletleştirme girişimi, İran hükümetinin ekonomik ve siyasal alanda yalnızlığa itilmesi yüzünden başarısız oldu. İran'daki varlıkları devletleştirilen petrol şirketleri başka ülkelerdeki üretimlerini arttırarak devletleştirmeyi etkisiz duruma sokarken, öteki üretici devletlerde aralarında işbirliği yapamadıklarından İran'ı destekleyebilecek bir güç oluşturamadılar. Ancak İran'daki bu başarısızlık ve başarısızlığın temel nedeni petrol üreten ülkeler için iyi bir ders ve örnek oldu. 1. OPEC'in kuruluşu. 1959-1960 yıllarında petrol şirketleri petrol fiyatlarını düşürmek zorunda kaldılar. Bunun nedenleri şöyle sıralanabilir. İyi. 1950'lerde dünya petrol piyasasına girmeye çalışan bağımsız petrol şirketleri, pazar bulabilmek için düşük fiyat politikası uygulamaya başlamışlardı. İyi. Sovyetler Birliği 1950'lerde artırdığı petrol üretimini ekonomik ve siyasal olarak değerlendirebilmek için ucuz petrol satmaya ve takas anlaşmalarıyla dünya pazarlarına girmeye başlamıştı. İyi. ABD 1959 yılında zorunlu petrol kotaları koyarak kendi pazarını denetlemeye başlamıştı. Düşük petrol fiyatlarından olumsuz yönde etkilenen petrol üreticisi ülkeler, aralarında başlatmış oldukları görüşmeleri sonuçlandırarak 1960 Ağustos'unda OPEC'i Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü kurdular. Daha sonra 13 üyeli bir örgüt durumuna gelen OPEC'in ilk ve temel amacı petrol fiyatlarını yeniden 1959 yılındaki düzeyine çıkarmak oldu. Ayrıca başka teknik konularda da işbirliği yapan OPEC ülkeleri uzun süre temel amaçlarına ulaşamadılarsa da bu alanda çok yararlı bir birikim oluşturdular. OPEC'in temel amacı olan petrol fiyatlarının yükseltilmesi ise 1970'lerde gerçekleşti. 1970-1971 döneminde OPEC devletleri üretim ve fiyat konusunda karar verme süreci açısından şirketlere üstünlüklerini kabul ettirdiler. Burada ilginç olan şudur. OPEC devletlerinin şirketlere karşı bu başarıyı sağlamalarının temel nedenlerinden biri, ABD'nin şirketleri desteklememesidir. ABD'nin çıkarları bu dönemde dünya piyasalarında petrolün yüksek bir fiyata ulaşmasını gerektiriyordu. Çünkü kurumsal ve tarihsel nedenlerden dolayı ABD'de petrol fiyatları yüksek oluşmaktaydı. Oysa Batı Avrupa ile Japonya neredeyse tüm petrollerini ithal etmelerine rağmen petrolü ABD'den daha ucuza sağlayıp satış fiyatını da düşük tutabiliyorlardı. Bu durumda ABD ürettiklerini daha pahalıya mal ettiğinden uluslararası rekabette zararlı duruma düşmekte ve özellikle Avrupa pazarını elinden kaçırmaktaydı. Bu yüzden dış piyasadaki petrol fiyatlarının Amerikan iç piyasasındaki düzeye çıkartılması bu devletin çıkarına olacaktı. 2. OAPEC 1973 petrol ambargosu Kuveyt'in işgali ve etkileri. Bu arada 1967 Orta Doğu Savaşı'ndan sonra kurulan OAPEC, petrol ihraç eden Arap ülkeleri örgütü, Mısır, Cezayir ve Libya gibi ülkelerin sonradan katılmasıyla Arap petrolünün İsrail'e karşı bir siyasal araç olarak kullanılması için elverişli bir örgütsel taban oluşturdu. 1973 Ekim'inde Orta Doğu Savaşı'nın çıkmasıyla birlikte OAPEC, İsrail, ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerine karşı petrol ambargosu uygulamaya başladı. İşin aslına bakılırsa bu ambargo etkili bir biçimde uygulanamadı ve kısa süreli oldu. Ama ambargonun yarattığı alıcı paniği, OPEC'in petrol fiyatlarını 1974 yılına kadar tam 4 kez artırmasına yardımcı oldu. Artık petrol ve dolayısıyla enerji eskisi gibi ucuza bulunabilen bir üretim girdisi olmaktan çıkmıştı. OAPEC'nin bu ambargosu kısa süreli ve etkisiz olmasına rağmen OPEC'in yüksek fiyat politikası uzun süreli, etkili ve geriye dönüşü olmayan bir davranış kalıbı biçimiyle etkilerini uzun yıllar sürdürdü. Petrol fiyatlarının bu kadar kısa bir süre içinde yükselmesi, petrol ithal eden devletleri çok zor bir duruma soktu. Bunun sonucu olarak petrol ithal eden gelişmiş batılı devletler, bir yandan OPEC devletleriyle ikili ilişkiler kurmaya çalışırken, öte yandan da 1974 Kasım'ında kurdukları Uluslararası Enerji Ajansı ile OPEC'e karşı bir toplu hareket çabasına giriştiler. Petrol ithal eden batılı devletler, iyi, OPEC'in petrol dolarlarını, petrol ihracatı sonucu elde ettikleri nakit döviz, kendi ülkelerine çekebildikleri, iyi, yüksek petrol fiyatlarını sattıkları endüstri mallarına yansıtabildikleri ve iyi, başka enerji kaynakları geliştirebilecek teknolojik düzeyde oldukları ve bu amaca hizmet edebilecek sermayeleri bulunduğu için petrol bunalımının zararlarını büyük ölçüde azaltabilecek duruma geldiler. Petrol ithal eden az gelişmiş ülkeler ise ekonomik kalkınmanın ilk aşamalarında enerji ihtiyaçlarının büyük olması ve yanlış enerji politikalarıyla petrole bağımlı durumda bulunduklarından, yüksek petrol fiyatlarının faturasını çok daha ağır bir biçimde ekonomik kalkınmalarını durdurmak ya da en azından yavaşlatmak pahasına ödemek zorunda kaldılar. Bu ülkeler ayrıca OPEC'in petrodolarlarını ülkelerine çekemediklerinden ve üstelik batıdan aldıkları endüstri mallarına da yüksek fiyat ödediklerinden batılı devletlere göre daha da zor duruma düştüler. Tüm bunlara rağmen petrol ithal eden az gelişmiş ülkeler OPEC olayını olumlu karşılayıp onlardan siyasal desteklerini esirgememişlerdir. Batı ile girişilen Kuzey-Güney pazarlığında OPEC'in kendileri için bir koz olmasını uman bu ülkelerin beklentilerinin boşa çıktığı söylenebilir. Ayrıca OPEC'in yardım ettiği petrol ithal eden az gelişmiş ülkeler yalnızca Arap ve Müslüman ülkelerdi ve bunların da sayısı 5'i geçmemekteydi. 1973 sonrasında tüm ürkütücülüğü ile ortaya çıkan petrol bunalımının uzun süreli bir başka sonucu da 1960'larla birlikte ABD'ye karşı daha bağımsız bir politika izlemeye başlamış olan Batı Avrupa ülkelerinin gerek ekonomik bakımdan gerek petrol yollarının etkili bir biçimde korunması açısından ABD'ye yeniden bağlanmış olmalarıydı. 1991'deki Körfez Savaşı petrol dünyasını korkulduğu ölçüde etkilemedi. Irak'ın Kuveyt'i işgali kısa sürmüş bile olsa Irak ile Kuveyt'in petrol ihracatı durdu ve daha önemlisi Irak geri çekilirken Kuveyt'teki petrol kuyu ve rafinerilerini ateşe verdi. Ancak Ocak ayının başında petrol fiyatları 1990 Ağustos'unda Kuveyt'in işgalinden sonraki en düşük düzeyine indi. Bunun en önemli nedeni Irak ve Kuveyt'in satamadığı petrolü karşılamak için Suudi Arabistan'ın petrol üretimini %60 artırmasıdır. Bundan başka ABD ve öteki batılı ülkeler stoklarındaki petrolü piyasaya sürünce fiyatlar ilk haftalardaki yükselişin ardından düştü ve 2 yıl daha hemen hemen sabit kaldı. OPEC'in 1991 Mart ayında fiyatları yükseltmek için üretimi %5 oranında düşürmesi de pek etkili olmadı. 1991 Ağustos'unda Sovyetler'deki karışıklık bile dünyanın ikinci büyük petrol üreticisi devletiydi. Suudi Arabistan'ın olası bir düşüşü karşılayacak ölçüde üretim artışına gideceğini açıklaması ile petrol piyasasını allak bullak etmedi. 1991 bunalımlarının petrol piyasasını etkilememesinin bir nedeni de Kuveyt yöneticilerinin dünyanın petrol teknolojisi yüksek devletlerinin de yardımıyla yanan 450 petrol kuyusundaki yangını çok çabuk söndürmeleri, 4 yıl tahmin edilirken 1992 yazında hepsi sönmüştü ve üretime başlamalarıdır. Dünya 1990'larda 1970'lerdekine benzer bir petrol bunalımının ortaya çıkmasını beklememektedir. Uygulanacak bir petrol ambargosunun ya da fiyatların yapay bir biçimde yükseltilmesinin etkileri azalmış görünmektedir. Her şeyden önce petrol ithal eden gelişmiş ülkeler petrolün yerine geçecek enerji kaynaklarını seferber etmişler ve enerji kaynağı olarak petrole bağımlılıklarını belirli ölçüde azaltmışlardır. İkinci olarak ülke içinde aldıkları çeşitli tedbirlerle petrol tasarrufu sağlamada beklenmedik başarı kazanmışlardır. Üstelik petrol ihraç eden ülkeler arasında da fiyat konusunda tam bir anlaşmaya varılamamaktadır. Petrol rezervi az olan ülkeler kısa zamanda elde edecekleri petrol geliriyle kalkınmalarını kısa sürede gerçekleştirmek ve dolayısıyla fiyatları yükseltmek isterken, petrol rezervi büyük olan Suudi Arabistan gibi ülkeler uzun vadeli ve sürekli bir gelir için fiyatların yükseltilmesine karşı çıkmaktadırlar. Ayrıca fiyatların denetimsiz bir biçimde yükseltilmesi, petrol ithal eden gelişmiş ülkeleri petrolün yerine geçecek öteki enerji kaynaklarının daha büyük bir gayret ve hevesle geliştirilmesi yoluna iteceğinden uzun vadede ters sonuçlar doğuracağı anlayışı da yerleşmeye başlamıştır. Avrupa'da Soğuk Savaş'ın sonu ve yeniden yapılanma. Yeryüzünün en çok savaş, çatışma ve anlaşmazlıklarına konu olan Avrupa, 1980'li yılların ortalarından başlayarak beklenmedik ve şaşırtıcı bir döneme girdi. Bu dönemde üzerinde en çok konuşulan konular Avrupa'nın doğusundaki demokratikleşme, Almanyaların birleşmesi ve yakın bir gelecekte olmasa bile mutlaka gerçekleşecek gibi görünen Avrupa Birliği. Ancak bu konularla ilgili belirsizlikler de var. Her şeyden önce Avrupa ulusları çatışmalarla dolu yakın geçmişlerini unutabilecekler mi, yoksa değişen koşullar altında su yüzüne çıkacak eski düşmanlıklar yeni istikrarsızlıklara mı yol açacak? Soğuk Savaş döneminin dar davranış kalıplarının yarattığı iki kutuplu istikrar yerini nasıl bir düzene bırakacak? Hatta özellikle Doğu Avrupa insanı Soğuk Savaş'ın istikrarını aratacak bir yerel çatışmalar ve ekonomik bunalımlar dönemine mi girecek? Bu ve benzeri soruların yanıtları 21. yüzyılın ilk 10 yılı içinde verilecek. Bugün üzerinde durulması gereken Avrupa'da 40 yıllık Soğuk Savaş'ı ortadan kaldıran temel olgulardır. Bunlar bilindiğinde ileriye yönelik öngörülerde bulunulabilir. 1. Gorbaçov'un yeni politikası. A. Özellikleri. 1985 yılında SBKP Genel Sekreteri olan Mihail Gorbaçov, Sovyet iç ve dış politikasında gerçekten köklü diye adlandırılabilecek değişiklikleri başlatan bir önderdir. Bu değişikliklerin niteliğini anlayabilmek için geçmişi özetlemek gerekiyor. 30 yıllık Stalin döneminin belirgin özellikleri, daha önce de değinildiği gibi şunlardı. İ. Stalin diktası ve kültü. İ. Siyasal terör. İ. Komünist Parti tekeli. İV. Devlet işlerinin her alanında kapalılık ve V. Komünist dünyanın tek parçalı bütünlüğü. Sovyetlerdeki değişiklik küçük çapta da olsa 1950'lerin ortasında Kruşçev döneminde başlamıştı. 1956-1961 yılları arasındaki SBKP'nin 20, 21 ve 22. kongrelerinde Stalin döneminin ilk iki niteliği son buldu. Ancak Gorbaçov'a kadar Komünist Parti tekeli, kapalılık ve tek parçalı bütünlük önemli bir değişikliğe uğramadan sürdü. İşte Gorbaçov açıklık, glasnost ve yeniden yapılanma, perestroika politikalarıyla ve belirli bir süreç içinde siyasal, ekonomik ve toplumsal bir dönüşümü başlattı. Perestroika kitabıyla Sovyet yönetiminin aksayan yönlerini sert biçimde eleştirdi ve onu toplumun eleştirisine de açtı. Açıklık politikasıyla da ayrıcalıklı ve kapalı bir bürokratik seçkinler grubu tarafından yönetilen Sovyet toplumunda genç ve yetenekli kişilerin yönetici durumuna geçmeleri amaçlanıyordu. Gorbaçov işe 1985'te alkolizmle mücadele ile başladı ve başarısı Sovyet halkına inandırıcı ve izlenmesi gereken bir önder olduğunu kanıtladı. Daha sonra yolsuzluklara karşı mücadele vererek yönetimde açıklık ilkesini yerleştirmeye çalıştı. Ama yapılacak büyük reformun kesin çizgileriyle asıl belirlenmesi 1986 Şubat'ındaki SBKP'nin 27. Kongresinde oldu. Kongrenin kabul ettiği kararlar, parti içinde açık eleştirinin getirilmesi, kapitalizmden sosyalizme geçişte proletarya diktatörlüğünün ön koşul olmadığı ve tüketim maddelerinin üretiminin artırılması ile bu maddelerin niteliğinin yükseltilmesi olarak özetlenebilir. 27. Kongre'de anlatımını bulan kararların gerçekleşebilmesi Gorbaçov'a göre iki koşula bağlıydı. İ. Savunma harcamalarının azaltılmasıyla ortaya çıkacak mali kaynakların ülke ekonomisinin yeniden yapılmasına ve geliştirilmesine harcanması. Bu Gorbaçov'un 1986'da başlayan silahsızlanma önerilerinin temel nedenini oluşturur. İ. Komünist Parti ile toplumun köklü dönüşümü. Bu ise büyük ölçüde Sovyet halkının siyasal reformları içtenlikle benimsemesine bağlıydı. Gorbaçov ekonomik alanda başarı kazanıp halkın günlük sıkıntılarını ortadan kaldırmadan reformların benimsenmesinin ve dolayısıyla yeniden yapılanmanın gerçekleşmesinin mümkün olmadığını anlamıştı. Sovyet yurttaşlarının yaşam koşulları 10-20 yıllık dönemde iyileşmemiş, merkeziyetçi ekonomik yapı tüketim malları kıtlığını ve doğal olarak kara borsayı yaratmıştı. Dolayısıyla özellikle tüketim mallarında üretimi artırmak yaşamsal bir önem kazandı. Bu alanda başarı kazanmadan Sovyet halkını yeniden yapılanma ve açıklık politikalarıyla ilgilendirmek ve sürekli desteğini sağlamak çok zordu. Üstelik kısa bir süre içinde gerçekleştirilmeye çalışılan yeniliklere daha köktenci önlemlerden ve tutuculardan tepki de gelmeye başladı. Ekonomik bunalım altında ezilen işçileri ve toplumun başka kesimlerini kışkırtan tutucuların çoğunlukta bulundukları yer ise Komünist Parti'ydi. İşte Gorbaçov reformlarına tepkiyi denetleyebilmek için 1988 Haziran'ında SBKP'nin 40 yılı aşkın bir süreden sonra ilk konferansını topladı. Bu konferansa Gorbaçov'un sunduğu plan kısaca Yüksek Sovyet'e ve öteki temsili organlara Batı örneği bir parlamenter işleyiş kazandırmayı ve bir tür başkanlık sistemine geçişi içeriyordu. Bu tarihi konferansta Gorbaçov'un iki önemli amacı olduğu gözleniyor. Birincisi, tutucuların çoğunlukta olduğu Komünist Parti'nin yetki alanını küçülterek tutucu tepkiyi azaltmaktı. Bunun yolu da yeni parlamentoyu Komünist Parti'ye karşı yeni bir güç odağı haline getirmekten ve güçlü bir devlet başkanlığı kurmaktan geçiyordu. Halk Temsilcileri Meclisi tarafından 5 yıl için seçilecek olan devlet başkanı aynı zamanda Yüksek Sovyet'in de başı olacak, iç ve dış politikadaki yetkileri artırılacaktı. Gorbaçov'un ikinci amacı demokrasi için gerekli olan güçler ayrımını gerçekleştirmekti. Planına göre yasalar, Halk Temsilcileri Meclisi içinden çıkacak olan Yüksek Sovyet tarafından yapılacaktı. Hükümet eskiden olduğu gibi Merkez Komitesi ve Politbüro tarafından belirlenmeyecek ve meclise karşı sorumlu olacaktı. Son olarak yargı bağımsızlığını sağlamak yolunda yargıçların seçiminde Halk Temsilcileri Meclisi'nin etkili olduğu bir anayasa mahkemesi kurulacaktı. Gorbaçov bu konferansın sonrasında 1989 Ekim'inde Gromyko'nun yerine Yüksek Sovyet Prezidyumu Başkanlığı'na getirildi. 1990 Mayıs'ında da yeni oluşturulan SSCB Halk Temsilcileri Meclisi tarafından geniş yetkilerle aynı makama seçildi. 1990 ilkbaharında SBKP'nin siyasal tekeline son verildi ve piyasa ekonomisine geçişin ilk adımları atılmaya başladı. Perestroika politikası bir slogan olmaktan hızla çıkarak gerçekleşme yoluna girmişti. B. Sonuçları. 70 yıldır katı bir komünist ideoloji ve iktidar tekeli tarafından yönetilen bir süper devlette bu denli hızlı reform uygulamalarının önemli iç ve dış sonuçları olması kaçınılmazdı. İçeride reformlarla birlikte azınlık milliyetler arasında merkezi yönetime karşı direnme hareketleri başladı. Bu hareketler 1989 yılında özellikle Baltık ve Kafkas Cumhuriyetlerinde bağımsızlıkçı bir nitelik kazandı. Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'daki milliyetler arasındaki çatışmalar Sovyet yöneticilerinin orduyu kullanarak sert bir müdahaleye girişmeleriyle sonuçlandı. Ancak Baltık Cumhuriyetlerindeki bağımsızlık kararlarını geçersiz kılmak için ordu kullanılmadı ve daha çok ekonomik ve siyasal zorlama önlemlerine başvuruldu. Sovyetler Birliği'nin federal yapısı çatırdamaya başlamıştı. Milliyetçi hareketler yanında 1989 yazında maden işçilerinin başlattıkları grev Gorbaçov'u güç durumda bıraktı. Bu işçilerin kötü yaşam koşullarını protesto etmek için Batı Sibirya'da başlattıkları grevler çok geçmeden yayıldı. Yöneticiler işçilerin isteklerinin karşılanacağını ilan ederken Gorbaçov televizyondaki konuşmasında işçileri işbaşı yapmaya çağırdı. Bu çağrıya işçilerin çoğu uyduysa da iş hayatındaki barış gerçekleşmedi. 11. Kaset, 1. Yüzün Sonu.